Ayrım 25, sayfa 280. Beni iyi dinle Becker. Ben senin kardamadan adam olduğunu ya da Camilla Lucius'u öldürdüğünü sanmıyorum. Mantıklı ve zeki biri olduğunu inanıyorum. Yarın gazetelerde Profesör Philip Becker'in Norveç'in en kötü şöhretli katili olduğu şüphesiyle tutuklandığı haberlerini okumak yerine o özel konuları şimdi burada benimle paylaşırsan daha az zarar göreceğini akıl edebilecek birisin. Çünkü sen de biliyorsun ki temize çıksan ve 2 gün sonra serbest kalsan bile adın sonsuza dek bu haberle anılacak. Oğlununki de. Harry, Becker'ın Adem elmasının tıraşsız boyunda yükselip indiğini gördü. Zihninin en mantıklı kararı vermesini izledi. En basit kararı. Biraz sonra Harry'nin ilk olarak sigaraya alışkın olmamasına rağmen bağladığı ızdırap dolu bir ses tonuyla konuştu Becker. Eşim bir de tam bir kaltaktı. Ha? Harry şaşkınlığını gizlemeye çalıştı. Becker sigarasını yere attı, öne eğildi ve arka cebinden siyah bir defter çıkardı. Bunu o kaybolduktan sonraki gün buldum. Masasını çekmecesindeydi, saklamamıştı bile. Önce masum bir defter olduğunu sandım. Notlar aldığı, telefon numaralarını yazdığı sıradan bir ajanda. Ama bilinmeyen numaralardan kontrol edince aslında bu numaraların var olmadığını anladım. Telefon numarası değil, koddu bunlar. Ama karımın doğru düzgün kod yazabilecek becerisi yoktu. Ben de oturdum ve bir günden kısa bir sürede hepsinin şifresini çözdüm. Erik Lucius, standart fiyatlar, agresif pazarlama, ucuz yabancı iş gücü ve araçlar yüklendikten ve yola çıkmadan önce peşin ödeme yapılmasını şart koşan sözleşmeler sayesinde çok da kar kazançlı olmayan bir pazarda kendisine boş alan bulmuş bir nakliye şirketi olan Wright ve Flint'in sahibi ve işletmecisiydi. Şimdiye dek hiçbir müşterisinden zarar etmemişti. Çünkü diğer maddelerle birlikte küçük sözleşme belgesinde hasar ya da hırsızlıkla ilgili şikayetlerin 2 gün içinde yapılmasını şart koşan bir ifade vardı. Ve sayısı epey kabarık olan şikayetlerin %90'ı geç yapıldığı için geçersiz sayılıyordu. Geriye kalan %10 ise Erik Lucius'un kendisine ulaşmasına izin vermemesi ve olağan prosedürleri kasten yavaşlatması gibi kendi icadı olan numaraları yüzünden öyle sündürülüyordu ki plazma televizyonunu kaybedenler ya da nakliye sırasında piyanosu zarar görenler bile en sonunda pes ediyordu. Erik Lucius bu sektörde çalışmaya Reed ve Flint'in eski sahibiyle birlikte genç bir yaşta başlamıştı. Şirketin sahibi Eric'in babasının bir arkadaşıydı ve onu işe sokmuştu. Bu çocuk okula gitmek için fazla tez canlı, dolandırıcı olmak içinse fazla akıllı demişti babası. Onu senin yanına versek nasıl olur? Eric komisyonla çalışan bir satış elemanı olarak girdiği şirkette kısa zamanda cazibesi, etkinliği ve zalimliğiyle kendisini fark ettirmişti. Kahverengi gözlerinin annesinden kıvırcık gür saçlarını ve atletik vücudunu babasından almıştı. Bilhassa kadınlar başka nakliye şirketlerinden fiyat bile almadan Erik'in önlerine koyduğu sözleşmeyi oracıkta imzalarlardı. Şirketin daha büyük işler almaya çalıştığı nadir durumlarda ise rakamlar ve pazarlama taktikleriyle zekasını konuştururdu. Fiyatları aşağı çeker, hasar kayıp fazlasını yüksek tutardı. 5 yılın sonunda şirket hatırı sayılır karlar elde ederken Erik de patronunun işle ilgili çoğu alanda sağ kolu olmuştu. Ne var ki yılbaşından hemen önce Erik'in patronu birinci kattaki odasının yanındaki yeni odasına masa çıkarmak gibi basit bir taşıma işinde kalp krizi geçirerek öldü. Sonraki günlerde Erik adamın karısını elden geldiğince ki elinden gayet iyi geliyordu teselli etti ve cenazeden bir hafta sonra Erik'in sözleriyle kazancı olmayan, riskli ve kar marjının yok denecek kadar az olduğu bir piyasada küçük bir işletme olan şirketi sembolik bir miktar karşılığında Erik'e devretmek üzere anlaştılar. Erik'in kadına söylediğine göre bu anlaşmayı yapmasının en önemli nedeni patronun ömrünü verdiği bu şirketi birisinin devam ettirmesi gerekliliğiydi. Bunu derken kahverengi gözleri dolmuş, kadın titreyen elini onun elinin üzerine koymuş ve onu şirketin durumundan haberdar etmesi için arada bir ziyaretine gelmesini istemişti. Böylece Lucius, Reed ve Flint'in sahibi oldu ve ilk yaptığı şikayet mektuplarının hepsini çöpe atıp sözleşmeleri tekrar yazmak, insanların çok sık taşındığı ve fiyata önem verdiği Oslo'nun varlıklı batı yakası evlerine tanıtım broşürleri göndermek oldu. Erik Lucius 30'una geldiğinde 2 BMW, Kan'ın kuzeyinde bir yazlık ve Tveita'da çocukluğunu aralarında koşturarak geçirdiği yüksek apartmanlar yüzünden güneşi kesilmeyen bir yerde 500 metrekarelik müstakil bir ev alacak kadar para kazanmıştı. Başka bir deyişle artık Camilla Sanden'e parası yetiyordu. Camilla batı yakasında Erik gibi bir işçi çocuğuna, sonrasında Tveita'daki kilerine boyuna kadar gelecek kadar istiflenmiş olsa da en az Fransız şarabı kadar yabancı bir bölge olan Bloemfontein'de iflas bayrağını çekmiş tekstilci bir ailenin kızıydı. Erik, kızın ailesini kocaman evine girip de taşınacak eşyalarını gördüğünde hala sahip olamadığı ama artık olması gereken şeyleri fark etmişti. Klas, tarz, eski görünen bir ihtişam, nezaket ve güler yüzle perçinlenen doğuştan gelen bir üstünlük. Tüm bunlar ailenin kızında Erik'e göre herhangi bir benzinciden alınan ama onun gözünde Gucci, Dolce ve Gabbana ya da adını bilmediği başka bir markaymış gibi duran güneş gözlüğüyle balkonda oturup Oslo Fjord'unu izleyen Camilla'da toplanmış gibiydi adeta. Şimdi ise tüm o başka markaların adını gayet iyi biliyordu Erik. Satılacak iki tablo dışında evde ne var ne yoksa daha gösterişsiz bir adrese sahip, daha küçük bir eve taşımış ve tek bir eşyayı bile kaybetmeden işi bitirmeyi başarmıştı. Camilla Lucius, Tveita Kilisesi'nin dışında yüksek ve sessiz apartmanların şahitliğinde gelinliğiyle dikilirken bile anne babası kızlarının bu seçimi onaylamadıklarını gösterircesine dudak bükmeye devam ediyorlardı. Erik ve Camilla'nın bir bakıma birbirlerini tamamladıklarını gördükleri içindi belki de. Çocukta zarafet, kızlarında para yoktu. Erik Camilla'ya prenses gibi davranıyor, Camilla da buna müsaade ediyordu. Erik ona istediği her şeyi alıyor, yatak odasında onu canı istediğinde rahat bırakıyor, dışarı çıktıklarında ya da arkadaş oldukları çiftleri, ki bunlar Erik'in çocukluk arkadaşlarıydı, yemeğe davet ettiklerinde ondan güzel görünmesi dışında başka bir şey istemiyordu. Camilla bazen Erik'in kendisine gerçekten aşık olup olmadığını merak ediyordu. Ve kendisi Doğu Oslo'lu bu hırslı ve enerjik çocuğa yavaş yavaş da olsa derin bir sevgi beslemeye başlamıştı. Erik ise bundan daha mutlu olamazdı. En başından beri Camilla'nın ateşli bir kız olmadığını biliyordu. Aslına bakılırsa onu tanıdığı tüm kızlardan daha üst bir yere koymasının sebeplerinden biri de buydu. Fiziksel ihtiyaçlarını müşterilerle kurduğu yakın temaslarla bir şekilde gideriyordu. Taşınmanın doğası gereği insanları hassas, sıkıntılı ve yeni deneyimleri açık hale getirdiğini keşfetmişti. Şimdiye dek bekar, dul, karı koca hayatı yaşayan, evli, kısacası her türden kadınla yemek masalarında, merdivenlerde, naylon kaplı döşeklerde, bantlanmış kollerin ve yankılanan çıplak duvarların ortasındaki yeni silinmiş parkelerde beraber olmuştu. Ve bunları yaparken Camilla'ya alacağı bir sonraki şeyi düşünmüştü. Bu birlikteliklerin en şahane kısmı da kadınları bir daha görmemesiydi. Taşınıyor ve kayboluyorlardı. Her seferinde böyle olmuştu. Ama biri hariç. Birte Olsen, siyah saçlı, sevimli ve Penthouse dergilerinden fırlamışçasına güzel vücutlu bir kadındı. Erik'ten gençti. Tiz sesi ve konuşması onu daha da genç gösteriyordu. 2 aylık hamileydi ve çocuğunun müstakbel babası olan evlenme hazırlığı yaptığı batı yakasından bir adamla birlikte Tveita'nın Erik'in yaşadığı bölgesinden Hofsveen'e taşınıyorlardı. Erik Losius'un kendi durumuyla özdeşleştiği türden bir taşınmaydı bu. Birte ile boş bir odanın ortasındaki arkası çıtalı sade bir sandalyenin üzerinde seviştiğinde bunun artık hep arzulayacağı türden bir seks olduğunu daha o an anlamıştı. Kısacası Erik Lucius tam aradığını bulmuştu. Aynı bir erkek gibi karşısındakiyle sevişmekten deli gibi zevk almak dışında başka bir şey istemeyen bir kadın bulmuştu çünkü. Onların yaptığı da buydu. Eşya çıkartılan ya da getirilen boş apartman dairelerinde en az ayda bir kez buluşmaya başlamışlardı. Ve daima yakalanma tehlikesi vardı. Sevişmeleri hızlı ve etkili, yaptıkları şeyler aynıydı. Yine de Erik Lucius bu randevuları yılbaşını bekleyen bir çocuk gibi iple çekiyor, Birte ile beraber olmayı, her şeyin aynı kalacağı ve beklentilerin her zamanki gibi karşılanacağı gerçeğini düşündükçe lezzeti daha da artan, basit ama hakiki bir zevk olarak görüyordu. Benzer hayatlara, benzer gerçekliklere sahiplerdi. Bu durum Erik'e olduğu kadar Birte'ye de uyuyordu. Böylece doğum, neyse ki sezaryendi, birkaç uzun tatil ve Erik'in kaynağını bulmaya çalışmadığı önemsiz bir cinsel hastalık dışında buluşmaya devam ettiler. Şimdi ise tam 10 senenin sonunda Torshov'daki yarısı boş bir evde bir kolin üzerinde oturan Erik Losius'un önünde uzun boylu, kafası tıraşlı, Çin biçme makinesine benzer sesiyle ona Birte Becker'i tanıyıp tanımadığını soran bir adam dikiliyordu. Erik Lucius yutkundu. Adam adı Harry Holt'du. Kendini cinayet masası dedektifi olarak tanıtmıştı. Ama dedektiften çok bir nakliye işçisine benziyordu. Erik'in Camilla'nın kaybolduğunu bildirmesinden sonra konuştuğu polisler kayıp şahıslar birimindendi. Ama bu polis kimliğini gösterdiği anda Erik'in aklından ilk geçen Camilla ile ilgili haberler getirdiği olmuştu. Önceden aramayıp izini sürerek onu bulduğu içinse bu haberlerin kötü olmasından korkmuştu. Erik çalışanlarını evden gönderdikten sonra dedektife oturmasını söylemiş, bir sigara bulup kendini duyacağı şeyleri hazırlamıştı. Dedi dedektif. Birte Becker mi? Diye tekrarladı Erik Lucius sigarasını yakmaya çalışıp vereceği cevabı hızlıca düşünürken. Ama ikisini de yapamadı. Değil vereceği cevabı hiçbir şey düşünemiyordu. Önce biraz sakinleşseniz daha iyi olur, dedi dedektif sigara paketini çıkararak. Acele etmeyin. Erik adam Camel'ını yakarken ve öne eğilerek çakmağı kendisine uzatırken onu izledi. Teşekkürler, diye mırıldandı. İlk nefesi öyle sert çekti ki tütün çıtırdayarak yandı. Ciğerleri dumanla dolunca nikotinin kanına enjekte edildiğini ve tüm damarlarını açtığını hissetti. Bu anın er ya da geç geleceğini biliyordu. Polis bir şekilde Birte ile arasındaki ilişkiyi öğrenecek ve onu sorgulamaya gelecekti. Fakat o an için tek düşündüğü bunu Camilla'dan nasıl gizleyeceğiydi. Artık her şey değişmişti. Daha doğrusu bundan sonra değişecekti. Şimdiye dek polisin kaybolan iki kadın arasındaki bağlantıyı fark edeceğini düşünmemişti çünkü. Birten'in eşi Philip Becker, eşinizin çözmesi kolay olan bir çeşit kodlar girdiği bir defter bulmuş, dedi dedektif. Telefon numaraları, tarihler ve küçük notlar yazmış. Belli ki Birte bir takım adamlarla düzenli olarak görüşüyormuş. Eric'in ağzından sadece adamlarla mı sorusu çıktı. Bu sizi avutacaksa söyleyeyim. Becker en çok buluştuğu kişinin siz olduğunu düşünmüş. Dediğine göre epey farklı adreslerde görüşmüşsünüz, diye ekledi Harry. Eric ufukta büyüyerek gelen dev bir dalgayı teknede sessizce izleyen biri gibi cevap vermedi. Böylece Becker adresinizi bulmuş. Oğlunun epey orijinal görünen oyuncak Glock 21 tabancasıyla Tweeta'ya gidip eve gelmenizi beklemiş. Dediğine göre gözlerinizdeki korkuyu görmek istemiş. Sizi tehdit ederek bildiğiniz her şeyi anlattıracak, sonra da sizi bize ihbar edecekmiş. Garaja giren arabayı takip etmiş ama arabadan siz değil eşiniz çıkmış. Yoksa ona evet her şeyi anlatmış. Eric oturduğu kolden kalktı ve pencereye yürüdü. Ev Torshov Parkı'na ve soluk sabah güneşiyle yıkanan Oslo'ya bakıyordu. Manzaralı eski apartman dairelerini sevmezdi. Manzara demek merdiven demekti. Manzara ne kadar iyiyse merdiven o kadar çok, daire de o kadar lüks olurdu. Bu daha ağır, daha pahalı mobilyalar, daha yüksek hasar tazminatları ve daha yorgun işçiler demekti. Fakat düşük ve sabit fiyatlarla çalışma riskini göze aldığınızda işin doğası bunu gerektirirdi. Daima en kötü işleri siz kapardınız. Alınan tüm riskler için er ya da geç bir bedel ödenirdi. Eric derin bir nefes aldı ve polisin ayaklarını ahşap zemine sürtmesini işitti. Biliyordu. Bu dedektif oyalama taktikleriyle usandırılacak biri değildi. Bu defa şikayet mektubunu çöpe atamayacaktı. Birte Olsen ve Becker zarar edeceği ilk müşteriler olacaktı. Sonra da bana Birte Becker'le olan 10 senelik ilişkisi olduğunu söyledi Harry. Üstelik ilk kez görüştüklerinde ve seks yaptıklarında kadın kocasına hamileymiş. Kocaya hamile olunmaz, çocuğa hamile olunur diyerek düzeltti Raquel. Onu daha iyi görebilmek için yastığa vurdu. Ya da kocadan hamile olunur. Hımm dedi Harry. Kollarının üstünde doğrulup Raquel'e doğru uzandı ve komodinin üzerinden sigara paketini aldı. Ama en fazla %80 ihtimalle. Ne? Radyoda İskandinavya'daki çocukların %15 ile 20 arasındaki bir kısmının sahip olduklarından başka bir biyolojik babaları olduğunu söylemişlerdi. Paketi sallayarak bir sigara çıkardı ve perdenin altından sızan ikindi güneşine tuttu. Paylaşalım mı? Raquel konuşmadan başını salladı. Sigara içmezdi ama seviştikten sonra hep yaptıkları bir şeydi bu. Bir sigarayı paylaşmak. Raquel ilk defa sigarasından bir nefes çekmek istediğinde onunla aynı şeyleri hissetmek, onun gibi zehirlenmek ve uyarılmak, ona olabildiği kadar yakın olabilmek için bunu istediğini söylemişti. Harry ise karşılaştığı bütün bağımlı kızların aynı aptal sebeple ilk uyuşturucu deneyimlerini yaşadığını düşündüğünden bu isteği geri çevirmişti. Ama Raquel ısrar edince sonunda bu bir ritüel haline gelmişti. Uzun uzun tadını çıkara çıkara sevişmelerinin devamıydı bu. Başka sevişmelerde ise kavga sonrasında barış çubuğu içmiş gibi oluyorlardı. Ama Birten'in kaybolduğu gece başka bir yerde olduğuna dair kanıtı var, dedi Harry. Erkek arkadaşlarıyla Tweeta'da akşam 6'da dışarı çıkıp bütün gece eğlenmiş. En az 10 şahidi var. Gecenin çoğunu hatırlamadıkları kesindir gerçi. Ama hiçbirinin sabah 6'dan önce eve dönmesine izin vermemişler. Vetlesen'in kardan adam olmadığını neden gizliyorsunuz? Gerçek kardan adam katili yakaladığımızı sandığımıza inandıkça öyle umut ediyorum ki gizlenecek veya başka cinayet işlemeyecek. Artık peşinde olmadığımızı düşündüğü için eskisi kadar dikkatli davranmayacak. Biz de bu sırada tüm boş vaktimizi onu bulmak için kullanacağız. Ayrım sonu sayfa 287. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Ride and Fleet. RYDDANDFLYTT. BMW. BMW. CAM. CANNES. Tweeta. TVEITA. Blommenholm. BLOMMENHOLM. Gucci. GUCCI. Dolce ve Gabbana. DOLCEVEGABBANA. Penthouse. PENTHOUSE. Glock. GLOCK.